Ayrım 5, Huzur Sokağı, Şule Yüksel Şenler, sayfa 43. Huzur Sokağı, huzurlu sokak. İşte yine her zamanki edepli sakinliği içinde bugün de. Ara sıra geçen sebzeci ve satıcılarla, oynayan küçük çocukların ahenkli seslerinden başka, sokağın sükunetini ihlal edecek hiçbir ses yok bugün de Huzur Sokağı'nda. Bilal, yeşil pancurları dışarıya açılmış pencerenin önünde ders kitaplarından birini okumakla meşgul. Arada bir başını kitaptan kaldırıp tam karşılarına düşen boş arsadaki çocukların neşeli neşeli körebi oynayışlarını seyretmekte. Bilal'in hayatta en ziyade sevdiği şeylerin arasında çocuk sevgisi büyük bir yer tutardı. Sokaktaki çocuklar da onu çok severdi. Oyun esnasındaki şikayetlerini ekseri ona yaparlar, onun sözünün dışına çıkmazlardı. Bilal de onların hakemi olur, şikayetlerini dikkatle dinler, sonra haklıyla haksızı ayırıp onlara müşfik bir sesle tatlı tatlı nasihat eder, iyi geçinmelerini, birbirlerinin hakkını yememelerini tavsiye ederdi. İşte bugün de bir yandan ders kitabını okurken bir yandan da hakemlik vazifesini yerine getirmekteydi. Bir ara çocukların cıvıl cıvıl seslerine kalın bir korna sesi karıştı. Ve çok geçmeden uzun, siyah bir taksi boş arsanın önünde durdu. Taksiden inen beş adamdan zayıf ve uzun boylu olanının elinde çelik bir mezura vardı. Şişman göbekliyle arsayı ölçmeye başladılar. Çocuklar oyunu bırakıp merakla adamların etrafında toplandılar. "Amca, niçin ölçüyorsunuz burayı? Bundan sonra burada gürültü etmeyesiniz diye." "Ama biz gürültü yapmıyoruz ki, oynuyoruz sadece." "İyi ya işte, biz de size burada kocaman bir oyuncak hediye hazırlayacağız." "Apartman yapacağız evladım buraya, apartman, anladın mı şimdi?" Adamlar tekrar arabaya binip uzaklaştılar. Çocuklar ellerinden oyuncakları alınmış gibi, hatta daha büyük bir şaşkınlık ve mahzunluk içinde kalmışlardı. Bilal olanları pencereden seyretmekteydi. Nihayet çocuklardan biri ağlamaklı bir sesle, "Bilal abi, gördün mü işi? Biricik sahamızı bize çok gördüler. Buraya apartman kuracaklarmış," diye bağırdı. Bilal'in boğazına bir düğüm tıkanmıştı sanki. Gözleri buğulu buğuluydu. Birden gözlerinin önünde çocukluğu canlandı. Aynı arsanın içinde kendi yaşıtlarıyla hoplayıp zıpladığı, saklambaç, körebe, köşe kapmaca oynadığı renkli çocukluk günleri. Mesut, gamsız, neşeli, hayat dolu günler. Evet, onun da çocukluğu bu emektar arsada geçmişti. Şimdi bu sevimli arsanın yerini soğuk ve ruhsuz bir taş yığını alacaktı demek. Çocukların da neşeleri kaçmış, o cıvıl cıvıl seslerin yerine arsayı derin ve can sıkıcı bir sükût kaplamıştı. Bu kara haber yavrucakların üstüne bir kara kabus bulutu gibi çökmüştü. Hayatın dert ve meşakkatlerinden, cemiyetin süfliyat ve rezaletlerinden kurtulmak, huzurlu ve asude bir hayat yaşamak isteyenler için şu koca şehrin içinde Huzur Sokağı ideal bir köşeydi. Gerek estetik manzarası, gerekse sakinlerinin ahlak ve karakteri bakımından bu sakin sokağın komşu bulduğu yan ve arka sokaklarla dahi irtibatı yok gibiydi. Civar sokaklardaki mini etekli genç kızlar adeta söz birliği etmişçesine bu sokaktan geçmezlerdi. Daha doğrusu bu ciddi, mazbut ve muhafazakar sokaktan geçmekten gizli bir utanç ve çekinme hissi duyarlardı. Sokaklarda kayıtsızca bağırıp çağıran, naralar atan, serseri kılıklı zamane gençleri de Huzur Sokağı'nı kendileri için bir nevi yasak bölge saymakta, bu sokaktan geçmek zarureti hasıl olduğu zaman da terbiyeli ve edep dairesinde hareket etmeye azami gayret sarf etmekteydiler. Bir akşamüstü, güneşin son ve ölgün ışıkları kırık camlara aksetmiş. Grubun yedi rengi Huzur Sokağı'nın ahşap evlerinin üzerinde büyülü haleler meydana getirmişti. İşte sokağın başında sayacı Hayri Dede belirdi. Ak saçlı, sevimli ihtiyarın eli kolu her akşam olduğu gibi irili ufaklı paketlerle dolu. Daha sokağın başında görünür görünmez adamcağızın etrafını bir sürü kedi istila ediverdi. Sarı, siyah, beyaz, tekir ve küçük, büyük, belki 20-30 kedi. Kimi damdan atlayıp geldi, kimi duvardan. Ama hepsi de bir gaye ile Hayri Dede'nin çevresine koşuşmuşlardı. Yaşlı adamın üstüne sıçramaları, adeta bir koro halinde miyavlamaları, hep paketlerin içindekilere duyulan iştiha ve haklı iştiyakın tezahürüydü. Hayri Dede, bu açgözlü afacanların iştahını kabartmak için onları önce türlü perdeden çalmaya bayılırdı. Nihayet orkestra Entis perdeden çalmaya başlayınca elindekileri sağa sola serpmeye başlardı. Bu akşam da o her zamanki keyifli ve gamsız haliyle bir yandan sevgili kedilerine çeşitli diller döküyor, bir yandan da türlü hokkabazlıklarla paketlerdeki ciğer ve işkembeleri yalvaran bir edayla miyavlayıp zıplayan, bacaklarına sürünüp sürünüp etrafında dolanan kedilere atıyordu. Fakat denebilir ki huzur sokağının sakinlerindeki huy ve karakter güzelliği sanki sokağın kedilerine bile sirayet etmişti. Hepsinde mütevekkil, hakkına rıza gösterir bir hal vardı. Hiçbiri diğerinin önündekini kapmak için ileri atılmıyor, kimse kimsenin hakkına tecavüz etmiyordu. Hayri dedenin de en çok hoşuna giden buydu zaten. O kedilerine daima bu zamanın gözünü hırsı bürümüş, muhteris insanlarıyla mukayese ederdi. Ederdi de sevgili kedilerine olan muhabbeti bu mukayese sonunda bir kat daha artardı. Hakkını hak bilip bu hakka rıza gösteren kaç kişi vardı şu koca memlekette? Başkasının önündekini kapma, başkasının elindekine sahip çıkma yarışı içinde bulunanlar, üstelik alkışlanan ve itibar gören insanlar olup çıkıyorlardı. Bu alkışlayanlar ve alkışlananların kalbinde kanaat ve rıza gibi en yüksek insani hislerin yerini haset ve hırs duyguları bürümüştü. Ki işte Hayri dedenin kedilerini dert, istek ve ihtiyaçlarını dile getirmekten aciz olan bu biçare hayvancıkları bir takım insanlardan üstün ve faziletli kılan da onların bu gibi sufli duygularla kalplerinde yer verme işleriydi. Hayri dede kedileriyle oynaşırken sokağın başında, koltuğunun altında kitaplarıyla fakülteden dönen Bilal göründü. Bilal, Hayri dedenin arkasında ona görünmeden bu filme çekilecek kadar enteresan manzarayı gülerek seyre koyuldu. Kedilerinden birinin yiyeceğini bitirip tatlı tatlı yalanarak Hayri dedenin üzerine sıçrayıp omzuna oturuşuyla kahkahalarını tutamadı. Neşeli neşeli gülerek ihtiyarın karşısına geçti. İlahi Hayri dedeciğim, hep o çocukluğumda görüp bildiğim aynı Hayri dedesin. Beyazlayan saçın ve sakalından başka hiç ama hiç değişmemişsin. Hayri dede tatlı tatlı gülerek başını kaldırdı. Ne yaparsın evlat dedi. Bütün ömrüm boyunca çoluk çocuğa sahip olmam nasip değilmiş. İşte benim evlatlarım da şu gördüğün arsız nevaleler. Ne edeyim ki onların karıncıkları doymayınca benim de yediğim kursağımda kalıyor. Bak bak hele şu keratanın haline nasıl da cilve yapıyor. Sonra yeniden elindeki işkembeye sıçrayan kedilerine döndü ve kendi alemine daldı. Hey benim aslan yavrularım, helal olsun, yiyin yiyin de sizin de benim de keyfimiz yerine gelsin. Bilal bu şefkatli, iyi kalpli ihtiyarı kedileriyle baş başa bırakıp Allah'a emanet ol diyerek yürüdü. 20-30 adım atmıştı ki biraz ileride kalabalık bir çocuk topluluğunun ortasında çocukların sevgilisi Bekir Ağa'yı gördü. Bekir Ağa çocuk çığlıkları ve gürültüleri arasında ''Durun yahu hepinize vereceğim, durun bağırmayın'' diye çırpınıp bağırmakta. Bir yandan da adeti ve çiğli etrafını bir halka halinde çeviren çocuklara çiklet, çikolata, yemiş ve irili ufaklı balonlar dağıtmaktaydı. Bilal bu defa bu zevkli manzarayı seyretmek için adımlarını sıklaştırdı ve onların yakınlarında bir yerde oturdu. Çocukların ''Bana da Bekir Ağa, bana da, ben balon isterim, benim çikletimi ver'' şeklindeki çığlık ve saldırışları karşısında çırpınan ve hepsine ayrı ayrı söz anlatmaya çalışan Bekir Ağa'nın durumu onu evvelkinden daha ziyade neşelendirmişti. Bilal'in yüksek sesle gülmeye başlaması üzerine Bekir Ağa ona döndü. Orada gevrek gevrek güleceğine gel de beni şu yumurcakların elinden kurtar. Kendi düşen ağlamaz ağacım. Ne var ki senin bu halini gören seni en azından bir banker sanır. Sen bu gidişle sermayeyi test tüketirsin. Şükür Allah'a helalinden rızkımızı veriyor be Bilal'cim. Sen gam yeme. Soğan ekmek de olsa şu fani dünyada geçinip duruyoruz işte. Ama şu çocuklar yok mu? Şu tatlı yumurcaklar. Milyonlarım olsa inan yine bunlara sarf ederim. Sağ ol Bekir Ağa, hani neredeyse seni böyle gördükçe benim de yeniden çocuk olasım geliyor. Neşeyle gülerek oradan uzaklaştı. Kapılarının önüne gelince cebinden anahtarı çıkarttı. Ses çıkartmamaya gayret ederek usulca kapıyı açtı. Niyeti ara sıra yaptığı gibi annesini arkadan hafifçe tepip korkutmaktı. Fakat içeri girip kapıyı kapayacağı sırada annesinin kendisinden evvel davranıp aniden kapı arkasından karşısına çıkıvermesiyle planının suya düştüğünü gördü. Gülerek annesine sarıldı. Onların böyle aşırı bir muhabbette sarmaş dolaş olduğunu görenler, ana oğlun aylardan beri birbirine hasret kaldığını zannederdi. Bu tatlı kapı ağzı faslından sonra Bilal, ayakkabılarını çıkarıp koşa koşa tahta merdivenlerden çıkarak üst kattaki odasına girdi. Annesi her zaman olduğu gibi yine oğlunun akşam namazını kılması için keçe seccadesini kıbleye doğru serip hazırlamıştı. Bilal cebinden takkesini çıkarıp giyerek namaza durdu. O namaz kılarken annesi de yemek sinisini getirmiş ve mütevazı yer sofralarını kurmuştu. Yaşlı kadın sofranın başına oturmuş, derin bir vecd ve hüşu içinde namazını eda eden oğlunu şefkat ve hayranlık ifadesi yüklü bakışlarla seyrediyordu. Bilal duasını bitirince, "Allah kabul eylesin evladım," dedi. "Hadi yemekler soğumadan otur. Kim bilir karnın nasıl acıkmıştır." Bilal neşeyle sofraya oturdu. Çorba kasesinden henüz birkaç kaşık almıştı ki annesinin elinde kaşık yemek yemeyip endişeli gözlerle kendisini seyrettiğini fark etti. Tam bunun sebebini soracakken annesi konuştu. "Son birkaç gündür neşen iyice yerinde evladım, gözlerin pırıl pırıl. Sanki için içine sığmıyor. Benden saklama yavrucuğum, doğrusunu söyle anacığına. Yoksa hayatına seni değiştirecek biri mi girdi? Senin altıncı hissin meğer zannettiğimden de kuvvetliymiş benim melek anacığım. Nereden bildin hayatıma birinin karıştığını?" Oğlunun bu sözleri üzerine yaşlı kadının yüzünde büyük bir hayal kırıklığı ifadesi belirdi. Adeta ağlamaklı bir sesle, "Allah'ım, büyük Allah'ım, nihayet korktuğum başıma geldi. Demek seni avlamak için kuyruk sallayıp peşinde koşuşan, etrafında fır dönen o yılışık kepazelerden biri nihayet seni elde etmeye, baştan çıkarmaya muvaffak oldu ha. Anlat Bilal'im, anlat, nasıl şey, ne tipte ve ne karakterde bir insandır hayatına giren. Söyle yavrum," diye inledi. Bilal yapmacık bir ciddiyet takındı. "Şey anneciğim, madem bu kadar merak ve ısrarla soruyorsun söyleyeyim. Sarışın, uzun boylu, gözleri zümrüt yeşili, güzel, işte tertemiz kalpli bir insan işte. Tabii başı açık ve mini etekli zillilerdendir muhakkak. Başı gerçi açık ama korkma, zannettiğin gibi mini etekli değil anacığım, bacağında pantolon var." Kadın bu söz üzerine perişan bir halde ellerini yüzüne kapadı. "Pantolon mu dedin? Aman Allah'ım Bilal. Demek senin fikrini çelen şu palyaço kılığındaki pantolonlu meymenetsiz nesnelerden, öyle mi?" Bilal aynı yapmacık ciddiyetle, "Evet anneciğim," dedi. "Hele şu son günlerde çok daha kuvvetli bağlarla bağlandığımı hissediyorum ona. Adeta hayatım yeni bir renk ve cazibe kazandı." "Peki ama anneciğim, bu senin için bu kadar üzdü anlayamıyorum. Hayatta birini sevmem bu derece anormal bir şey mi?" Kadıncağız perişan bir hale gelmişti. Gözlerinden bir anda yağmur gibi yaşlar boşanmaya başladı. Sertçe fakat çaresiz bir sesle, "Sual sormayı bırak şimdi. Sen benim sorduklarıma cevap ver. Nerede tanıştın onunla? Nasıl oldu anlaşmanız? Anlat." "Bilal, fakültede tanıştık anneciğim ama inan çok iyi bir insan. Okuduğum kitaplara büyük ilgi göstermesi üzerine arkadaşlığımız ilerledi. Şimdi hemen her gün beraberiz. Birlikte kitap okuyoruz." "Ah evladım, canım Bilal'im benim. Ben bilmiştim zaten. Ne kadar imanlı ve ciddi bir erkek olursan ol, günün birinde kendini kaptırıverirsin bulunduğun o rezalet muhitinde birine," diye. "İşte çıktı," dedim. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da titreyen elleriyle namaz örtüsünün kenarlarına gözyaşlarını silerek kuruluyordu. Dertli bir iç çekişle sordu. "Peki ismi cismi ne? Ailesi, soyu sopu, nasıl insanlar? İyi tahkik ettin mi?" Bilal gayet ciddi annesinin suallerini cevaplandırdı. "İsmi Necati anneciğim. Babası zengin bir tüccar, annesi bir bankada memurmuş. Yani gafil olmakla beraber iyi bir ailenin çocuğu." Bilal'in annesi adeta şok olmuştu. Şaşkın ve bir şey anlamayan nazarlarla bir müddet oğlunun yüzüne baktı, baktı. Sonra güçlükle yutkunarak bir solukla konuştu. "Oğlu mu dedin?" Bilal artık kahkahalarını tutamıyordu. Sevgi ve şefkatle bu saf kadının biricik sevgili annesinin boynuna sarılıp ıslak yanaklarından öperek, "Ah benim saf yürekli anacığım," dedi. "İsmi Necati olan bir kimse elbette erkek olacak değil mi ya? Hadi şimdi sülo gözlerinin yaşını da rahatla biraz. Senin oğlun Allah'ın izniyle öyle kolay kolay gönlünü kimseye kaptırmaz. Sen meraklanma anacığım. Necati'ye gelince Necati sözde kültürlü, aslında serseri ruhlu bir takım arkadaşlarının tesirinden o kulüp senin, bu pavyon benim, zevk ve sefaat alemine dalmış uçarı bir gençti. Fakat bundan bir müddet evvel imanlı arkadaşlarımla kendisini tanıştırdıktan sonra çocuk ani bir dönüşle tamamen değişti. İman hakikatlerine kavuştuğu andan itibaren bütün o eski arkadaşlarını ve sefil yaşayışını terk etti. Şimdi görsen anneciğim, okulda olsun, dışarıda olsun, bir dakika dahi yanımdan ayrılmak istemiyor. Boş vakitlerinde namazını muntazam kılıyor, derslerine eskisinden daha çok çalışıyor ve bu arada hidayete kavuşmasına vesile olan dini ve ilmi eserleri de büyük bir iştiyakla okuyarak imanını kuvvetlendirmeye, daha doğrusu tahkiki bir imana sahip olmaya çalışıyor. Görsen anneciğim, onu en az sen de benim kadar seversin. Yaşlı kadın rahatlamış, derin bir nefes almıştı. Şimdi oğluna iftihar nazarlarıyla bakıyor, kalbi evladı için en derin takdir hisleriyle dolup taştı. Allah senden ve senin gibi kıymetli, imanlı arkadaşlarından razı olsun evladım, dedi. Sizler böyle nice gençleri kapılmış oldukları yanlış yoldan çeviriyor ve onları hem bu dünyanın hem de daimi dünyamız olan ahiret hayatının karanlıklarından ve azaplarından kurtarıyorsunuz. Ama bilsen Bilal'im, biraz evvelki sözlerinde şaka ettiğini anlamadan evvel yüreğim öyle acı bir hop etti ki. Seni üzdüğüm için beni affet anne. Ama sana ciddi olarak şunu söyleyeyim ki, şimdilik gerçi evlenmek diye bir şey düşündüğüm yok. Fakat evlenmek istediğim, evlenecek duruma gelip böyle bir şeye teşebbüs ettiğim zaman müsterih ol. Giyiniş ve gidişatı ile senin olduğu kadar beni de tiksindiren ve korkutan, o bahsettiğin giyim kuşam ve eğlenceden başka bir şey düşünmeyen ve kendilerini vitrindeki satılık eşyalar gibi cümle aleme teşhir eden, açık saçık kızlardan değil, giyimi, hareketleri ve her tavrıyla dininin emirlerine bağlı, saadeti yalnız evinde arayan hanım hanımcık, evinin hanımı, evet yalnız bana ait olacak dürüst ve mazbut bir genç kızla hayatımı birleştirmek isterim. İşte böyle anacığım. Şimdi sen söyle bakayım, bugün ne yaptın? Yoksa yine her zamanki gibi oturup gününü bana süeter kazak örmekle mi geçirdin? Yok evladım, bugün elime doğru dürüst şişe almak nasip olmadı. Köşedeki Kabzımal Sedat Beyler var ya, işte onlara gittim yavrum. Hani isabet olmuş, meğer hanımın teselliye ihtiyacı varmış. Görsen kadıncağız, iki gözü iki çeşme, bir söylüyor on ağlıyor zavallı. Bilal merakla sordu. Hayırdır inşallah? Başlarında bir felaket mi var yoksa? Yok evladım, öyle felaket değil ama hani derler ya, insanın evladı var mı, derdi var diye. İşte onlarınki de evlat derdi. Daha dün şu arsada hoplaya zıplaya saklambaç oynayan Şükran, bugün görsen koskoca bir gelinlik kız olmuş, bir de güzel, bir de narin ki, hani insan bakmaya kıyamıyor. Şimdi Şükran'ı isteyen isteyene, kız çok güzel olduğu için taliplilerinin hemen hepsi de varlıklı ve yüksek mevki sahibi insanlar olarak çıkıyor. Mühendisler, doktorlar, kimyagerler falan. Fakat tabii bunların hemen hepsi kızı abdestli, namazlı, örtülü olduğu için değil, güzelliği ve terbiyesinden dolayı istediklerinden, yalnız anne babası değil Şükran da bunların hiçbirini istememiş bugüne kadar. Fakat şimdi Şişli'de konforlu bir muayenehane sahibi, lüks apartmanları, yazlık köşkleri, arabaları olan çok zengin bir doktor talipmiş. Adam aklına koymuş kızı almayı, kapıyı gün aşırı aşındırıyormuş. Ailesi evvelkilerde olduğu gibi önceleri bunu da abdestli namazlı değil diye istememişler. Ama gel gör ki saf insanların sonradan zenginlik, şatafat ve makam gözlerini mi boyadığı nedir? Şimdi vermek taraftarıymışlar kızcağızı. E peki Şükran ne diyor bu işi? İşte anne babanın bütün derdi de o ya evladım. Kadın ağlaya ağlaya anlattı. Şükran diretiyormuş. İcab ederse ömrümün sonuna kadar bekar kalırım. Yine de o namazsız, abdestsiz bir kimseyle evlenmem diye. Bak hele. Sonra? Kızın kararı katiymiş. İsterse Karun kadar zengin olsun ve bana istediği kadar saltanat içinde şatafatlı bir hayat temin etsin ve hatta doktor değil mevki bakımından bir padişah veya prens de olsa, şayet Allah'ımızın, Yaradanımızın emirlerini yerine getirmiyorsa, böyle bir insan benim nazarımda en değersiz ve en kıymetsiz bir varlıktır diyormuş. Çok da zeki bir kızmış. Onlar beni sadece güzelliğim için istiyorlar, demiş. Evlendikten sonra Allah'ın emriyle örtmüş olduğum başıma ve vücudumu açacak, açık saçık kıyafetlerle balolarda, çaylarda, erkekli kadınla danslı partilerde beyefendi gururla göğsünü kabartacak. Bakın karım ne güzel dercesine, güzelliğimle iftihar edecek aklı sıra. Tabi bunun yanında zamanla kıldığım namazla dahi alay ederek bizim yaşayışımıza ve bu zamana uymuyor bahanesiyle belki de ondan dahi men etmeye kalkacaklar beni. Hasılı dinine bağlı bir Müslüman kızı olan beni de diğer bazı arkadaşlarıma yaptıkları gibi Hristiyan kadın ve kızlardan farksız bir duruma düşürecekler. Ama Allah'a şükür ve hamdolsun bana öyle bir iman ve şuur ihsan etmiş ki ölüm pahasına da olsa böyle vartılara düşüremez kimse beni demekteymiş. Anneciğim doğru söyle, bunları bizim Şükran mı söylüyormuş? Tabii evladım tabii. Annesi daha güzelini anlattı ama ben sana o kadarını anlatamıyorum yine. Hem dur dahası var. Sonsuz olarak şunu söylemiş Şükran. Dini vazifelerimden uzak, böyle şatafatlı fakat kepaze bir hayat yaşamaktansa kendisini yoktan var eden Allah'ın emirlerini yerine getiren imanlı bir yol amelesiyle evlenip zemini toprak küçücük bir kulübede soğan ekmek yemeyi tercih ederim. İşte böyle. Annesi kızın bu sözlerini anlatınca kalbim nasıl dağıldı bilsen Bilal'im. Bilal hayretle başını salladı. Bravo Şükran'a doğrusu. Ah ah, bu sözleri bizim fakültedeki kızlar işitse. İnan kızcağızı akıl hastası diye Bakırköy'e tımarhaneye yollamak isterler. Yaşlı kadın bir müddet sustuktan sonra bir iki yutkundu ve oğluna biraz daha yaklaşarak. Bilal, bak ne düşündüm biliyor musun evladım, dedi. Şükran açılmamış ve koklanmamış gonca bir kız. Terbiyeli, hamarat ve en mühimi tam senin istediğin gibi mazbut giyimli, kapalı ve imanlı bir genç kız. Hani demek istiyorum ki tam sana göre. Bilal annesini kırmamaya gayret ederek, anneciğim ben sana daha biraz önce söylemedim mi daha evlenmeyi düşünmüyorum diye. Hele fakülteyi hayırlısıyla bitireyim, istikbalimi elime alayım, bu mevzuları o zaman düşünürüz dedi. Kadın iyice mahzunlaşmıştı. Ama evladım böyle mükemmel bir kızı her zaman nerede bulacaksın? Bak kızcağızın ardında önünde dolaşanların sayısı günden güne artıyor. Rahmetli baban mürvetini göremeden göçtü gitti. Ben de göremeden gideceğim diye ödüm kopuyor. Nasılsa fakülteyi bitirmene bir yıl kaldı. Şimdi söz keseriz, nişan takarız. Mezun olunca da evlenirsin. Ha benim tatlı yavrum. Bilal annesinin evlenme mevzuunda kendisini ikna etmek için söylediği sözlere kararlı bir sesle cevap verdi. Bütün söylediklerin doğru, güzel ama anneciğim, ben öyle bir kızla aylarca sözlü nişanlı kalabilecek erkeklerden değilim. Söz kesildiği andan itibaren o kız artık benim namusum, her şeyim demektir. Müstakbel eşimin meşru olarak evime ayak basışına kadar geçen zaman içinde rahatım ve huzurum kaçar. Böyle de olunca derslerime salim kafayla çalışıp fakülteyi vaktinde bitirmem ancak bir hayal olur. Hasılı böyle bir mesuliyet altına girmeyi asla göze alamam. Ben biliyorsun bir an evvel mezun olmaya ve istikbalimi temin etmeye çalışıyorum anneciğim. Aklımı fikrimi böyle şeylere takamam. Kadının berrak gözlerine bir kere daha koyu bir mahzunluk çökmüştü. Bilal annesinin hiç ses çıkartmadan üzüntüyle başını önüne eğmesine içten içe üzüldü. Fakat onu bir nebze de olsa teselli ve memnun edecek bir şey geldi aklına. Bak anneciğim, Şükran'ı en az sen de ben de seni takdir ettiğin kadar takdir ettim. Yine en az senin kadar üzüldüm. Onun içinde bulunduğu durumda. Böyle ender bulunur, nezih ve imanlı genç kızları, zevk ve eğlenceden başka bir şey düşünmeyen sosyete züppelerine kaptırmak muhakkak ki cinayettir. Bunun için onu hemen tam istediği gibi imanlı, namazlı biriyle baş gözetmeye çalışacağım. Hem de ailesine ibret olsun diye yine zengin bir doktorla. Kim biliyor musun? Bizim şu 40'ında olduğu halde 30'unda görünen yakışıklılığıyla tanınmış Doktor Nazım Bey'le. O da zaten tam böyle yüksek imana sahip bir kız arayıp duruyordu. Esasen bugüne kadar evlenme işinin sebebi de böyle bir kıza rast gelme işidir. Kadın derin bir iç çekerek boynunu büktü ve "Sen bilirsin oğlum," dedi. "Şükran benim gelinim olsun istemiştim ama nasip değilmiş. Ne denir?" 5. ayrımın sonu, sayfa 52.